Soru: Vahdet-i Vücut, İbn Arabi'nin fikri midir yoksa ölümünden sonra talebelerinin onun fikirlerini yorumlamaları sonucu mu ortaya çıkmıştır? İbn Arabi ile ilgili bir takım problemler var. Bunları nasıl yorumlayacağız? Cevap: Vahdet-i Vücut, özü Kur'an ve sünnetten alınan, ilk devir sufilerince tevhid olarak geliştirilen ve İbn Arabi tarafından sistemleştirilen bir anlayıştır. Ancak adının daha sonraki dönemlerde ortaya çıktığı, ilk defa Sadreddin Konevi ve onun talebeleri tarafından kullanıldığı kaydedilmektedir. Vahdet-i Vücud'un en önemli problemi, Vahdet-i Mevcud denilen panteizmle karıştırılmasıdır. Nitekim daha önceki sorularda temas etmiştik. Sufiler İbn Arabi'ye ait sözler hakkında genelde meskut geçmeyi salim yol olarak görmüşlerdir. Onun arif bir veli olduğunda şüphe yoktur. Anlaşılması zor, şeriatın zahiriyle çelişir görünen sözleri ise şerh ve yoruma muhtaçtır. İbn Teymiye gibi müteşeddit bir takım alimler ona şiddetle karşı çıkarken, Kemal Paşazade gibi onun fikirlerinin isabetli olduğunu söyleyerek savunanlar da vardır. Savunma ve itham arasında sükutu tercih edenler de azımsanmayacak sayıdadır. İbn Arabi'nin sözlerini bu duruma göre yorumlamak, anlayamadıklarımız hakkında sükut etmek en uygun yoldur. Soru: İbn Arabi'ye neden Şeyh-i Ekber denmiştir? Tarikat silsilesi var mıdır? Cevap: İbn Arabi, tasavvufi tefekkürün en önemli simasıdır. Eserleri kendisinden önceki tasavvuf kültürünün sistematik ve zengin bir yorumudur. İspanya'dan Anadolu'ya uzanan, Kuzey Afrika, Mısır, Hicaz ve Şam'ı içine alan geniş bir hayat coğrafyası içinde yaşayan İbn Arabi, değişik ilim ve irfan erbabıyla görüşerek kendini çok iyi yetiştirmiş bir sufidir. Bu yüzden talebeleri ve sevenleri kendisini Şeyh-i Ekber diye isimlendirmiştir. İbn Arabi pek çok şeyhle görüşmüş olmasına rağmen formel anlamda herhangi bir şeyhin yanında seyr-i sülük tamamlamış değildir. Ancak sahip olduğu kabiliyetler sebebiyle gerçek tasavvufi hayata, gerekse tasavvufi düşünceye dair esaslı fikir ve yorumlar ortaya koymuştur. Onun Şeyh-i Ekber sıfatına izafetle Ekberiye tarikatının kurucusu olduğu söylenirse de genelde böyle bir tarikatın olmadığı kabul edilir. Kadiriliğin bir kolu olduğu öne sürülen Ekberiye silsilesi devam edememiştir. Ancak onun fikirlerini benimseyen tüm sufilere Ekberi denmektedir. Kendisi ruhani kişiliği sebebiyle büyük velilerden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar pek çok kimseyle görüştüğünü kaydetmektedir. Soru: Vahdet-i Şuhud nedir? Cevap: Vahdet-i Şuhud, biri görmek demektir. Bu alemde gerçek varlık olarak Allah'ı görmektir. Salikte ibadet, taat, riyazat ve mücahede sayesinde meydana gelen ilahi aşk ve muhabbet kulu istila edince vecd ve istirak hali ortaya çıkar. Bu hale eren salik, Allah'ın tecellisinden başka bir şey görmez olur. Gözünden masiva büsbütün kaybolur. Sadece teki görmeye başlar. İmam-ı Rabbani bunu gündüz ışığını gören kimsenin yıldızları görmemesi misaliyle açıklar. Güneş ışığı ortaya çıkınca yıldızlar görünmez ama büsbütün yok olmuş değillerdir. Sadece daha güçlü bir ışık onların ışığının görünmesine engel olmuştur. Vahdet-i Vücut'ta Hakk'ın tecellisini müşahede eden diğer varlıkları görmese de yok olduklarını iddia edemez. Yine İmam-ı Rabbani'ye göre Hallac'ın Enel Hak sözüyle Bayezid Bistami'nin Sübhani sözü Vahdet-i Şuhud makamında söylenmiş sözlerdir. Şuhud haline eren kimsenin gözünde masiva, müzmahil olduğu ve sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan sırrı gerçekleştiği için salik, Enel hak derken, hak haktır, ben değilim demektedir. Değilse böyle bir sözü kendisini görerek söyleyen küfre düşer. Soru: Vahdet-i vücutla vahdet-i şuhud arasındaki fark nedir? Cevap: Vahdet-i vücut, İbn Arabiye, vahdet-i şuhudsa İmam-ı Rabbani'ye izafe edilen varlıkla ilgili düşüncelerdir. İmam-ı Rabbani, kendisinden önceki Nakşi meşayihının aksine vahdet-i vücut görüşüne karşı çıkmış, vahdet-i şuhudu savunmuştur. Onun vücut fikri yerine şuhud görüşünü savunmada haklı bir takım gerekçeleri vardır. Bunların başında devrin sultanı Ekber Şah'ın Hindu, Hristiyanlık, İslam ve Zerdüştlüğü birleştirerek yeni bir din ortaya koymaya çalışması ve bu yeni dinde vahdet-i vücuda yakın panteist görüşlerin hakim olmasıdır. İmam-ı Rabbani böyle bir vasatta vahdet-i vücuda karşı çıkmış ve daha kolay anlatılıp anlaşılabilecek vahdet-i şuhudu savunmuştur. Bu iki görüş arasındaki başlıca farkları şöyle özetlemek mümkün. Vahdet-i vücut anlayışına göre eşya, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tecellileridir. Aynı değildir. Vahdet-i vücut, varlığın bir olduğunu bilmek, birden başka varlık olmadığına itikat etmektir. Bu düşünce, ilmel yakîn mertebesidir. Vahdet-i şuhudsa, aynel yakîn makamının gereğidir ve fena ile gerçekleşir. İmam-ı Rabbani'ye göre, vahdet-i vücuda kail olanların dereceleri, vahdet-i şuhuda kail olanlardan daha aşağıdadır. Vahdet-i şuhud da son mertebe değildir. Onun üzerinde abdiyet makamı vardır. Abdiyet makamı, alemde bulunan eşya ile Allah Teala'nın tecellilerini ayrı ayrı görebilme mertebesidir. İmam Rabbani bu makamı anlatırken, gündüz gökyüzünde yıldızları güneşten ayrı bir durumda görmek diye ifade etmiştir. Soru: Ricalül gayb'la ilgili abdal, üçler, yediler, kırklar ve benzeri kavramlar var. Bunları ayet, hadis ve sahabenin dilinden anlatabilir misiniz? Cevap: Ricalül gayb, gayb erenleri, bilinmeyen Allah adamları demektir. Ricalül gayb, Allah dostluğunun gizliliğinden kinayedir. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez ayetinin ifade ettiği anlam da budur. Ricalül gayb ile ilgili en eski kaynaklar Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ile Hakim Tirmizi'nin eserleridir. Özellikle şu hadis-i şerif, mutasavvıfların üçler, yediler ve kırklar gibi değişik isimlerle andığı gayb erenlerinin mesnedi sayılmıştır. Bu ümmetin içinde İbrahim tabiatı üzere 40, Musa tabiatı üzere 7, İsa tabiatı üzere 3, Muhammed fıtratı üzere 1 kişi bulunur. Bunlar derecelerine göre halkın efendisi sayılır. Hadislerde daha çok abdal kelimesi yer almakta, bazen de aynı kökten büdela kelimesi kullanılmaktadır. Abdal, aptalla karıştırılmamalıdır. Abdal kavramı önceleri abid ve zahid sufilerle birlikte muhaddis ve fakihler içinde kullanılmıştır. Hatta abdal hadislerini müsnedinde nakleden Ahmet bin Hanbel, yeryüzünde muhaddislerden başka abdal tanımadığını söylemektedir. Soru: Ricalül gayb kimlerdir ve görevleri nelerdir? Cevap: Herkes tarafından kolayca tanınmayan veya gizli bir takım sırlara vakıf olan ricalül gaybın kendi içinde hiyerarşik bir düzeni vardır. Bu düzenle ilgili bilgiler İbn Arabi öncesi kaynaktakilerle İbn Arabi sonrası kaynaktakiler birbirinden farklıdır. Ebu Bekir Kettani'ye izafe edilen bir tasnifte ricalül gayb aşağıdan yukarı doğru nukaba, nüceba, abdal, ahyar, umet ve gavs şeklindedir. İbn Arabi'nin tasnifine göre ise nüceba, nukaba, abdal, imameyn ve kutup şeklindedir. Bunların görevleri alemdeki manevi ve ruhani düzenin korunması, hayırların temini, kötülüklerin giderilmesi için çalışmak ve dua etmektir. Nasıl siyasi ve maddi idarede bir görev taksimi varsa, bu görünmeyen maneviyat erlerinin de kendi aralarında bir görev taksimatı vardır. Kutbül Aktab, devlet başkanı gibidir. Diğer kutuplar, bakan ve valiler konumundadır. Sufilere, sultan ve şah gibi unvanların verilmesi bu sebeple olsa gerektir. Bunlar bir bakıma leşker-i dua, dua ordusudur. Peygamberlerden bedel kişilerdir. Allah'ın yeryüzünü kendilerine müsahhar kıldığı hilafet sırrına ermiş kimselerdir. Onlar alemin intizam sebebidir. Ama kimler oldukları genellikle gizlenmiştir. Soru: Kutup, Kütbül Aktab, Gavs ve Gavs-ı Azam gibi kavramlar ne demektir? Cevap: Kutup, lügatte değirmen taşının ortasında bulunan, iye verilen addır. Tasavvuf ıstılahında, ibadet ve ahlak konularında en üstün kişi anlamındadır. Tevekkül ve teslimiyet kutbu gibi. Kutup bazen en büyük veli ve ricalin başı, Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibi kişi demektir. Bu anlamda her devirde kutup bir tanedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kutup denildiği de varittir. Kutbül Aktab, kutuplar kutbu, baş kutup demektir. Genellikle tarikat pirleri hakkında kullanılır bir tabirdir. İbn Arabi bu kavramı Hakikati Muhammediye anlamında kullanmıştır. Gavs, darda kalındığında kendisine iltica ve istimdad edilen kutup demektir. Gavs kelimesinde iltica edildiğinde yardımcı olan manası vardır. Ancak tasarruf sadece Allah'a ait olduğuna göre tasavvuf erbabının bu tür istimdatlarla talepleri ölü ya da diri şahısların kendilerinden değil, doğrudan Allah Teala'dandır. Çünkü gerçek tevhid ehli diriden bir şey istediği zaman da talebini Allah'tan murad eder. Alanın ve verenin sadece O olduğuna inanarak tevekkül eder. Muvahhid bir müminin inancına göre faili mutlak Allah Teala'dır. Gavs-ı Azam, Kadiriye tarikatı piri olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sıfatıdır. Genellikle bu kavramla sadece o kastedilir. Eğer bir başkası için kullanılırsa yanına isminin de zikredilmesi halinde Abdülkadir Geylani'nin kastedilmediği anlaşılır. Soru: Bütün tarikat mensupları şeyhlerini Gavs, Kutup, Kutbül Aktab diye anmaktadırlar. Birçok kişi aynı sıfatı paylaştığına göre bu taaddüt nasıl izah edilebilir? Cevap: Her tarikat mensubunun kendi şeyh ve mürşidini Kutup ve Gavs görmesi gayet tabidir. Bu gizli bir ilahi taksim olduğundan kimlerin kutup olduğunun bilinmesi herkes için mümkün değildir. Ancak bir önceki sorunun cevabında da belirttiğimiz gibi kutupluk, ibadet ve fazilet konularında da olabildiğine göre her şeyh kendi kabiliyetine göre bir konuda kutup olabilir. Kimi muhabbette, kimi irşatta, kimi tevekkülde, kimi de teslimiyette kutuptur. Böylece kutuplukta taaddüt endişesi ortadan kalkar. Her müridin kendi şeyhini kutup görmesi tabii hale gelir. Soru: Abdal Nüceba, Evtat ve Aktab hakkındaki hadislerin uydurma olduğu söyleniyor. Aslı var mıdır? Cevap: Abdal Nüceba, Evtat ve Aktab hakkındaki hadislerle ilgili çok değişik değerlendirmeler vardır. Bu konuda en aşırı ve sert tavrı sergileyen İbn-i Teymiye bile hadislerin bir kısmının özellikle Abdal hadisinin İbn-i Hanbel'in müsnedinde yer almasından dolayı reddetmemiştir. Müsnette yer alan rivayetler şöyledir: bu ümmet içinde İbrahim aleyhisselama benzeyen aptal 30 kişidir. Bunlardan biri ölünce Allah yerine bir başkasını geçirir. Abdal Şam halkındandır ve 40 kişidir. Ölenlerin yerine Allah başkalarını geçirir. Yağmur onların sayesinde yağar, halk onlar sayesinde düşmana karşı muzaffer olur. Diğer kaynaklarda da bu konuda rivayetler bulunmaktadır. Soru: Tasavvufta Hızır aleyhisselam anlayışı nedir? Kısaca açıklar mısınız? Cevap: Kur'an'da Kehf suresinde Hazreti Musa ile ilgili kıssası nakledilen Hızır konusu, ulema tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Kimileri onu bir peygamber, kimileri salih bir kul gibi görmüşlerdir. Kimileri onun yaşadığını, kimileri de öldüğünü öne sürmüşlerdir. Sufilerin Hızır konusunda kanaatleri, onun yaşadığı görüşünde yoğunlaşmaktadır. Nitekim, ilk tasavvuf klasiklerinden itibaren, Sufilerin Hızır'la görüştüğünü gösteren rivayetler vardır. Ebu Talip Mekki, Hızır'ı Allah'ın askeri saymakta ve yeryüzünde bilinmeyen velilerin reisi olarak görmektedir. Soru: Hızır yaşıyor mu? Görevi nedir? Cevap: Hızır, Kur'an'da ilgili kıssada geçtiği gibi, olayların iç yüzünü kavrayan özelliği sebebiyle, ilmi batın için remiz ve sembol sayılır. İbn Arabi'ye göre, alemi misalde müşahede edilebilen bir yapıya sahiptir. Onun sureti melekiyyesi, beşeriyet sureti üzerine galiptir. Bu yüzden gözlerden gizlidir. Hayat-ı nuraniye ve ruhaniye ile diridir. Eğer suri hayatı söz konusu olsa, kendisinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etmiş olması gerekirdi. Hızır aleyhisselam, suri vücuduyla değil, ruhani ve manevi kişiliğiyle yaşamakta ve alemi misalde müşahede edilebilmektedir. Hızır bir bakıma kutup görevi yapmakta, darda kalanların imdadına koşmakta, Hakk'ın inayetiyle hayırlarını fethi ve şerlerin define manen yardımcı olmaktadır. Soru: Gerçek Mehdi Resul hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Mehdi lügat anlamı itibariyle yol gösterici, hidayet vesilesi demektir. Kıyamete yakın zuhur edecek ve insanları yeniden iman ve İslam'a çağıracak olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelecek Mürşid-i Kamil hakkında kullanılır bir tabirdir. İbn Arabi ve ondan sonraki tasavvuf çevrelerinde kabul gören görüşe göre Mehdi, Allah'ın kendisine vereceği kudretle zulmün yerine adaleti, cehaletin yerine ilmi, fakirliğin yerine zenginliği, zaafın yerine kuvveti ikame edecektir. Yeryüzü zulümle dolmuşken o, orasını adaletle dolduracaktır. Malı halka eşit dağıtacak ve halka adaletle muamele edecektir. Mehdi ümmetin zaafını kuvvete çevirecek, bu da gerek silah gücü, gerekse cemaat bereketiyle olacaktır. Şia'da da Mehdilik inancı vardır. Hatta bu sebeple Sünni çevrelerde ve tasavvuf muhitlerinde Mehdi düşüncesinin oradan alınmış olduğunu söyleyenler vardır. Ancak Şia'daki Mehdi inancı, kaybolan 12. imamın vakti gelince yeniden zuhuru şeklindedir. Tasavvuftaki Mehdilikte ise böyle bir gaybubet fikri yoktur. Kanaatimizce Mehdi konusunda düşülen en büyük yanlış, bir beklenti içine girip insanların kendi yapacakları işleri Mehdi'ye havale etmeleridir. Mehdi gelecek ve her şeyi düzeltecek şeklindeki sorumluluktan kaçış anlayışıdır. Soru: Bazıları şeyhlerini Mehdi diye tanıtıyorlar. Olabilir mi? Cevap: Mehdi'nin genelde kabul gören şartlara göre Ehl-i Beyt soyundan olması, bir önceki sorunun cevabında zikrettiğimiz özellikleri taşıması gerekir. Tarih boyunca bu özelliklere sahip olmayan pek çok mehdilik iddiasında insan gelip geçmiştir. Bugün de olabilir ama bunların Mehdi Resul anlamında bir Mehdi olmadıkları kesindir. Mehdi'nin lügat anlamı yol gösterici ve mürşittir. Bu anlamda müritlerin şeyhlerine Mehdi demelerinde bir mahsur yoktur.